İyi günler. Bugün uzun bir aradan sonra yeniden bir podcast serisinde beraberiz. Bu bir kitap incelemesi olacak. Okuduğum ve beğendiğim bir kitap üzerinden konuşacağız. 5-6 podcast bölümü ayırmayı hedefliyorum. Yani bakalım. Kitabımızın ismi Düşüncenin Coğrafyası, Doğulular ile Batılılar Nasıl ve Neden Birbirinden Farklı Düşünürler? Psikolog Richard Nisbet'e ait bir kitap. Bunun İngilizce versiyonunu okumuştum. Çok sonradan öğrendim ki aslında Varlık Yayınları'ndan bunun Türkçesi çoktan çevrilmiş. Yani rastlantı eseri fark ettim. Dedim ki bir de Türkçesini okuyayım. Eski çeviriler gerçekten çok kaliteli, yani bunu tekrardan anlamış oldum. Ve bir sahaftan aldım, okudum ve dedim ki neden bundan bir podcast bölümü yapmıyorum, podcast serisi yapmıyorum. İlk olarak bugün bence Richard Nisbet'ten bahsedelim. Daha doğrusu kitabın yazılışı nasıl ortaya çıkmış, bundan bahsedelim. Kitabın giriş kısmında aslında bundan çok güzel bahsediyor. Birkaç yıl önce Çin'den gelen parlak bir öğrenci sosyal psikoloji ve akıl yürütme meseleleri üzerine benimle birlikte çalışmaya başladı. Tanışmamızın başlarında bir gün bana şunları söyledi. Biliyor musunuz, aramızdaki fark benim dünyayı bir çember, sizinse bir çizgi olarak görmeniz. Yüzümde belirmiş olacak o şaşkın ifadeden hiç etkilenmeden sözlerini biraz daha açtı. Çinliler sürekli değişime inanırlar ama her şeyin daha önceki bir duruma doğru hareket ettiğini düşünürler. Dikkatlerini çok geniş bir olaylar yelpazesine yöneltirler. Şeyler arasındaki ilişkileri araştırırlar ve bütünü anlamadan parçanın anlaşılamayacağını düşünürler. Batılılar ise daha basit, daha determinist bir dünyada yaşarlar. Daha büyük resme bakmak yerine dikkat çekici nesnelere veya insanlara odaklanırlar. Ve nesnelerin davranışlarına hükmeden kuralları bildikleri için olayları denetleyebileceklerini düşünürler. Bu sözleri biraz kuşkulu yaklaşmama rağmen diyor, merak duymaya başlamıştım. İnsan düşüncesinin doğasına bakışım hayatım boyunca evrenselci olmuştu. Hume, Locke, Mill gibi İngiliz deneyici, ampirist düşünürlerden günümüz bilişsel bilimcilere kadar adım adım ilerlemiş biri olarak tüm insan gruplarının hep aynı şekilde algılayıp akıl yürüttüklerine inanıyordum. Bu geleneğin ortak varsayımları ise, yani Nisbet'in daha önce bağlı olduğu İngiliz ekolün, ampirist deneyici ekolün ortak birkaç ilkesi ise herkes aynı temel bilişsel sürece sahiptir. Maori çobanlarının, Kung avcı toplayıcılarının ve .com girişimcilerinin tümünün algılama, bellek, nedensel çözümleme, kategorileştirme ve sonuç çıkarma konusunda kullandığı gereçler aynıdır. 2. Bir kültüre mensup insanların inançları bir başka kültürde yetişmiş insanlarınkinden farklı olduğunda bunun nedeni farklı bilişsel süreçlere sahip olmaları değil, dünyanın farklı yanlarına maruz kalmaları veya farklı şeyler öğrenmeleridir. 3. Akıl yürütmenin üst düzey süreçleri mantığın formel kurallarına dayanır. Örneğin çelişki yasağı, yani bir önerme aynı anda hem doğru hem de yanlış olamaz anlayışı vardır. 4. Akıl yürütme hakkında akıl yürütülen şeyden ayrıdır. Tümüyle farklı şeyler hakkında düşünmek için aynı süreç kullanılabilir. Belirli bir şey hakkında bir dizi farklı yöntem kullanılarak akıl yürütülebilir. Öğrencimle tanışmamdan 12 yıl kadar önce Lee Ross'la birlikte başlığıyla bu yaklaşımı açıkça ortaya koyan bir kitap yazmıştık. Human Inference. Batılıların çıkarımı değil, hele ki Amerikalı üniversite öğrencilerinki hiç değil, insanın çıkarımıyla ilgiliydi bu kitap. Kitap, kusurlu olduğuna inandığım ve hatalı yargılara varmaya yol açabilecek bazı kurallar da dahil olmak üzere, yeryüzünün her yerindeki insanların dünyayı anlamakta kullandıkları çıkarım kurallarının özelliklerini ortaya koyuyordu. Öte yandan yeni Çin'de öğrencilerimle tanışmadan hemen önce insanlarla düşünmenin yeni kurallarını öğretmek yoluyla akıl yürütme süreçlerinin geliştirilip geliştirilemeyeceğini inceleyen bir dizi araştırmayı da tamamlamıştım. Ve buradan da öğreniyoruz ki Daha sonra bu nöro işte fizyolojik ve nörolojik mekanizmalar, evrensellik gibi daha Anglo-Sakson geleneğine bağlı psikiyatri, psikanaliz gibi alanlardan daha bu Çinli öğrencilerinin dünyaya bakış açısının etkisiyle bu yoldan tam tersi bir istikamete gidiyor Nisbet'in görüşleri. Ve yeni bir çalışmaya başlıyor. Yani ismi Kai Peng olan ve şu anda Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ders veren öğrencimi dikkatle dinlemeye karar verdim. Yetişkinlerin düşünme tarzında dikkate değer değişiklikler yapılabiliyor ise, insanlara doğuştan itibaren farklı düşünce alışkanlıklarının öğretilmesinin, düşünme kalıplarında çok büyük kültürel farklılıklar yaratması da mümkün görünüyordu. Düşüncenin doğası hakkında gerek doğulu, gerek batılı düşünürler, tarihçiler ve antropologlar tarafından kaleme alınmış karşılaştırmalı literatürü okumaya başladım. Ve Peng'in kaynakları doğru aktardığını anladım. Psikologlar evrenselliği veri kabul ederken başka alandaki birçok bilim insanı Batılıların ve Doğu Asyalıların binlerce yıldır farklı düşünce sistemlerini sürdürdüğüne inanıyor. Dahası bu bilim insanları söz konusu farklılıkların doğası hakkında önemli ölçüde görüş birliği içinde. Örneğin bu meseleyi ele alanların çoğu Avrupa düşüncesinin cansız hayvan ve insan nesnelerinin davranışının apaçık kurallarla anlaşılabileceğini varsayımına dayandığını kabul ediyor. Yani diyor ki Avrupalılar daha çok cansız olsun, hayvan olsun, insan olsun bu nesnelerin davranışlarının belli bir kurallarla kurallar ve formel bir altyapı oluşturulduğunda bunların rasyonel bir şekilde açıklanabileceğini düşünülüyor. Ve Batılılar hangi nesneye hangi kuralın uygulanması gerektiğini ve sorun çözmede formel mantığın bir rolü olduğunu öğrenmelerine yardım eden kategorileştirmeye büyük önem veriliyor. Yani kategorizasyon Batı'nın düşünce anlayışında temel teşkil ediyor diyor. Ama bunun aksine Doğu Asyalılar nesnelere içinde yer aldıkları geniş bağlam açısından bakıyorlar. Dünya Asyalılara Batılılara göründüğünden daha karmaşık görünüyor ve olayların anlaşılması daima birbirleriyle hiç de basit, determinist olmayan bir ilişki içinde işleyen bir sürü etkeni göz önünde almayı gerektiriyor. Formel mantık sorun çözümünde çok az rol oynuyor doğulular için. Aslına bakılırsa mantıkla çok fazla ilgilenen kişiye olgunlaşmamış gözüyle bakıldığı bile oluyor. Yani burada şunu da belirtmek istiyorum. Doğu Asyalılar ifadesi önemli. Yani burada doğulular derken genel olarak birincil olarak Çin, Kore ve Japon halkları, Batılılar derken de birincil olarak Avrupalılar, Amerikalılar, Britanya Uluslar Topluluğu üyeleri anlaşılması gerektiğini de vurgulamak gerekiyor. Asya toplumlarının kolektif veya karşılıklı bağımlı olması Asyalıların geniş, bağlamsal dünya görüşleri ve olayların son derece karmaşık olduğuna ve pek çok etken tarafından belirlendiğine ilişkin inançlarıyla tutarlıdır. Batı toplumu bireyci veya bağımsız doğası da Batılıların belirli nesnelere bağlamlarından soyutlayarak odaklanmaları ve nesnelere hükmeden kuralları bilebileceklerine, dolayısıyla da nesnelerin davranışlarını denetleyebileceklerine ilişkin inançlarıyla tutarlı görünmektedir diyor. İnsanlar eğer gerçekten düşünce sistemleri yani dünya görüşleri ve bilişsel süreçleri açısından birbirinden derinlemesine farklıysa o zaman tutum ve inançlarında hatta değer ve tercihlerindeki farklılıklar sadece farklı girdiler ve öğretimlerin değil dünyayı anlamak için farklı gerekçeler kullanmanın da kaçınılmaz bir sonucu olarak görülebilir. Ve eğer bu doğruysa uluslararası anlayışı geliştirme çabaları da umulandan daha az verimli olabilir. Öğrencimin tesadüfen yaptığı yorum benim kültürel psikolojiye duyduğum ilgi ve onun teşvik ettiği okuma programlarıyla birlikte yeni bir araştırma sürecine girdim. Michigan Üniversitesi öğrencileriyle daha sonra Pekin Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Seul Ulusal Üniversitesi ve Çin Psikoloji Enstitüsü'ndeki meslektaşlarımla birlikte çalışarak bir dizi karşılaştırmalı araştırmaya giriştim. Bu araştırmalar Asya ve Avrupa düşünce süreçlerinin doğasında gerçekten de belirgin farklılıklar olduğunu gösterdi. deliller psikologlar dışındaki bilim insanlarının savlarını destekledi. Ve bu savları pek çok şaşırtıcı ve yeni zihinsel görüngülere kadar genişletti. Üstelik anketler ve gözleme dayalı araştırmaların belgelediği toplumsal uygulamalardaki farklılıklar, düşünce alışkanlıklarındaki farklılıklarla tıpatıp uyuşuyor. Yeni araştırmalar daha önceki delillerin yapamadığını yaptı ve bu farklılıkların nasıl doğmuş olabileceği, gündelik yaşamda algılama ve akıl yürütme açısından sonuçları da farklı kültürlerden insanlar arasındaki ilişkileri nasıl etkiledikleri dahil olmak üzere, farkların doğası hakkında bir kuram inşa edebilmemize yetecek bilgiyi önümüze serdi. Bu araştırmalar çok uzun bir zamandır eğitimcilerin, tarihçilerin, psikologların ve bilim felsefecilerin aklını kurcalayan toplumsal ilişkiler ve düşünceyle ilgili pek çok sorunu yanıtlamamızı sağlıyor. Ne doğu-batı farklılıklarına ilişkin yaygın basma kalıp düşünceler, ne de bilim insanlarının daha incelikli görüşleri bu sorulara cevap verebilir. Veya yeni bulguların üstesinden gelebilir. Bilmeceler ve yeni gözlemler pek çok farklı alana yayılıyor. Örneğin bilim ve matematikte baktığımız zaman kadim Çinliler neden Yunanlıların güçlü yanı olan geometride değil de cebirde ve aritmetikte üstündü, modern Asyalılar matematik ve bilimde üstünken devrim yaratan bilimsel çalışmalarda neden Batılılardan daha az üretken ya da dikkat ve algı noktasına geldiğimizde Doğu Asyalılar olaylar arasındaki ilişkileri görmekte neden Batılılardan daha başarılı? Bir nesneyi çevresinden çözüp çıkarmak neden Doğu Asyalılara görece zor geliyor? Veya nedensel çıkarım konusunda Batılılar nesnelerin hatta insanların davranışı konusunda bağlamın etkisini göz ardı etmeye neden bu kadar eğilimli? Buna karşın doğuluların baştan beri bildiklerine inanmalarını sağlayan geriye bakma eğilimine olan zaaflarının nedeni ne? Veya bilginin örgütlenmesi konusunda batılı çocuklar isimleri fiillerden çok daha hızlı öğrenirken neden doğulu çocuklar fiilleri isimlerden daha hızlı öğreniyor? Doğu Asyalılar nesneleri ve olayları birbirleriyle ilişkilerine göre gruplandırırken batılılar neden kategorilere yayılıyor? Veya son olarak akıl yürütmeye geldiğimizde batılılar gündelik olaylar hakkında akıl yürütürken neden formal mantığı uygulama eğiliminde ve mantık konusundaki bu ısrarları neden zaman zaman hata yapmalarına yol açıyor? Doğulular görünüşte çelişkili önermeleri kullanmaya neden bu kadar meraklı ve bu merak kimi zaman gerçeğe ulaşmalarına nasıl yardımcı olabiliyor? Burada birçok farklı teknik kullandı bu araştırmasında. Özellikle tabii ki psikolojik anketler ve testler var. Yani bir sav ortaya konduğu zaman bunlar çok farklı kültür gruplarında bazı anket ve çeşitli psikolojik ve antropolojik araştırma yöntemleriyle bunlar test ediliyor. Ve burada bu kuralların ne kadar aslında birbiriyle psikolojik alanda da örtüştüğünü ve insanların doğu ve batılı insanların farklı düşünce tarzlarını, eğilimlerini kanıtlar nitelikte bu araştırmalardan, yoklamalardan, kamuoyu yoklamalarından, çeşitli değişik psikoloji testlerinden bunları daha fazla görmeyi bağlıyor. Ve şimdi tabii burada önemli olan tek bir şey değil. Yani sahneye koyacağı araştırmaya şunu söylemek gerekiyor. Doğu Asya dediğimiz gibi derken Çin'i ve Çin kültüründen önemli ölçüde etkilenmiş ülkelere. En başta Japonya ve Kore'yi kastediyor. Ve Doğu Asyalı'yı bazen Doğulu, bazen Asyalı olarak kısaltıyor kitapta. Buna dikkat etmek gerekir. Batılılardan söz ederken de Avrupa kültürüne mensup insanları kastediyor. Avrupalı Amerikalılar deyimiyle siyahları, beyazları ve İspanyol asıllılar yani Asya kökenli olanlar dışında kalan herkesi kastediyor. Amerika'da doğup büyüyen herkesin kesinlikle aynı şekilde düşünmese de benzer kültürel etkilere maruz kaldığını söylüyor. Yani tabii bu araştırma çok önemli ve özellikle burada dilsel vurguda yapıyor. Yani mesela Hint-Avrupa dilleri birbirinden sayısız yönden farklı. Doğu Asya dilleri de tabii. Ve Hint-Avrupa dilleriyle Doğu Asya dilleri arasındaki ayrımlara ilişkin genellemeler mümkün ve anlamlı bu noktada. Yani çünkü işte kitapta da anlatacağı gibi Hint-Avrupa dillerinde daha çok isme verilen, nesneye verilen bir önem varken Doğu Asya dillerinde fiillerin çokluğu ve ön plana çıkmışlığı var. Çünkü fiiller bir atıfta bulunma, bir bağlam belirttiği için yani olay, eylem belirttiği için daha ön planda olduğunu görüyor. Yani burada algı ve düşünce süreçlerindeki farklılıklardan genel olarak en önemlilerine dikkat çekmeye çalışıyor. Bugün böyle bir giriş yaptık neyden bahsedeceğimiz konusunda. Diğer bölümde birinci bölüm Tasım ve Tao. Tasım sillogizm diye geçiyor. Bundan bahsedeceğiz. İlk birinci bölümden size bazı şeyler anlatacağım ve bazı psikolojik testlerin sonuçlarından bahsedeceğim. Kitabı tekrardan söyleyeyim. Sahaf sitelerinde çok ucuza bulabilirsiniz. Ve gerçekten benim belki de İngilizcesini de okumuştum, çok etkilenmiştim ama gerçekten Türkçe çevirisi de çok başarılı. Özellikle bu, bence bu kitabı genel kitleyicinin de okuması gerekiyor özellikle. İnsan doğasına dair çok önemli bir kitap yani. Richard diye yazılıyor. Richard E. nokta Nisbet aynen söylendiği gibi 2 T ile Düşüncenin Coğrafyası Varlık Yayın'dan, bendeki 2006 baskısı, Gül Çağlı Güven çevirmiş. Çok güzel bir çeviri. Bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Belki birlikte devam ederiz. Yani birlikte siz de okursunuz ve daha güzel tartışma olanağı bizlere sağlar. Evet, beni dinlediğiniz için bugün çok teşekkür ederim. Bundan sonra daha sık, yani elimden geldiğince haftada bir podcast atmaya çalışacağım tekrardan. İyi günler.